11. Peron.
Bu akşam trenine gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Uzak yollar, başlamadan biten rüyalar. Dün gece televizyonda göç konulu bir film izledim. Meseleye çok farklı açılardan bakabilen ve insanı neredeyse rahatsız eden bir gerçeklik duygusu vardı filmde. Film geç saatlere kadar sürdüğü için bende yarattığı sarsıntıyı biraz da mecburiyetten görmezden gelerek yatağıma uzandım. En son bir insanın evinden, ailesinden, arkadaşlarından ve vatanından uzak olması nasıl bir duygudur diyerek düşünmeye başlamıştım ki uyumuşum. Göç kelimesi bana daha çok hüznü çağrıştırır. Çünkü bir yere uzun süre dönmemek üzere gitmek, yerleşmek, hayatımı başka bir hayatla değiştirmek, yeni arkadaşlar edinmek ve bunlardan çok daha fazlasına alışabilmek ya büyük bir cesaret ister ya da gerçek bir zorunluluk. Bütün bunlara cesaretle göğüs germiş olsam bile olayın bende yarattığı psikoloji eminim ki zorlayıcıdır. Bu durum aslında Türk insanının duygusallığıyla da yakından alakalı. Tabii ya farklı bir ülkede var olmak öyle gömlek değiştirmeye falan benzemez. Hele bir de sizi sürekli olarak aşağı çeken hüzün duygusu, özlem duygusu varsa. Farz edelim ki beni rahatsız eden bütün düşüncelerden kurtuldum ve farklı bir ülkede yaşamaya karar verdim. Yıllarca sürecek yaşam mücadelemi yine yıllar sonra nasıl anlatırdım acaba? Orta halli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da büyüdüm. Ortaokul ve liseyi yine Ankara'da bitirdim. Üniversite dahil 5 yaşımdan 22 yaşıma kadar kesintisiz eğitim aldım. Daha sonra endüstri mühendisi oldum. Uzun süren arayışlarım sonucunda nihayet ilk işime başladım. Trafiğe sinirlenen, yaptığı işe söylenen ama yine de işini severek yapmaya çalışan herhangi biriydim artık. Sonrasında herkes gibi ben de günümün geldiğine inanarak evlendim. Hayatımdaki değişimlerden memnundum ancak daha iyi bir yaşam standardı her daim aklımdaydı. Bir gün eşimle birlikte bu yaşam standardı konusunu masaya yatırdık. Farklı bir ülkede yaşayabilir miyiz acaba? Fikri üzerine uzun uzun tartıştık. Ve biz sıradan bir sohbet şeklinde gerçekleştiğini sandığımız o konuşmanın sonunda öyle bir noktaya geldik ki hayallerimizi süsleyen ülkenin adını bile çoktan belirlemiştik. İşte o ülkenin adı Avustralya'ydı. Evliliğimizin ilk döneminde Avrupa'nın iki ayrı ülkesini görme şansı bulmuştuk. Sadece bu iki ülkeyi görmek bile bizi bu konuda yeterince yüreklendirmişti. Sonunda Kanada veya Avustralya'ya gitmek olduğuna karar verdik. Vize için yaptığımız başvuru evresi aynı zamanda hüzünlü saatlerimizin de başlangıcı oldu. Ailemize ve arkadaşlarımıza yaptığımız sonu gelmeyen açıklamalar, kararımızı açıkladığımızda ne kadar cesur olduğumuzu söyleyen yakınlarımız vesaire. Çok sonra anladık ki o ana kadar yaşadıklarımız bu işin oyun tarafıymış. Göç duygusu daha bir yere gidilmeden kendini hissettirecek kadar da güçlüymüş çünkü. Ve işte sonunda gidiyorduk. Şaka bir yana, daha dün yerleşik bir düzeni, evi, işi ve rutin bir hayatı olan biz, elimizde 8 bavulla havaalanındaydık. 18 saatlik uçuştan sonra Avustralya Sydney'e indik. Sonra bana çok tanıdık gelen bir sesi duyar gibi oldum sanki. Bir an şaşkınlaşmış ama yanılmamıştım. Bu ses yatağımın başucundaki çalar saatten geliyordu. Hatta uyandığımda saat sabahın 7'siydi. Diyeceğim, bu anlatılanlar sadece bir rüyadan ibaretti. Ve ben evimde rahatça uyuyabilmiştim. Oysa milyonlarca insan bir gecelik rahat uykuma duydukları belki de özlemle hala bir teviye göç ediyordu ve onların yaşadığı rüya değildi. Efendim merhaba, 11. Peron'a sevgili Özkan Pekesi'nin 11. Peron için kaleme aldığı bir hikayeyle başladık. 11. Peron ekibini artık çok iyi tanıyorsunuz. 47. programdan selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu tam karşımda. Ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı var. Ayhan Taşçı'yla da hemen hemen 47 programın yarısında birlikte çalıştık. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Her zamanki titizliğiyle Ayhan şu anda tam karşımda. Ve Özkan Pekesen de yanımda sevgili dinleyiciler. Programımızın daimi konuğu ve danışmanı ve programı 11. Peron ekibinin lideri olan prodüktör Murat Örem de sizlere mikrofonun başından seslenen isim, artık aşina olduğunuz gibi. Şimdi tam bu dakikalarda uzaklara uzanacağız. Birkaç haftadır çok farklı isimlere ulaşıyoruz. Göç olgusunu konuşuyoruz ve her programın başında ben şu hatırlatmayı da yapıyorum. 1961'de başlayan, daha çok emek ağırlıklı iş gücünde Türkiye artık bugün daha farklı fikir ağırlıklı iş gücünde de rol almış durumda ve ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaklar, 1960'tan sonraki üçüncü, dördüncü kuşaklar da dünyanın her yerine uzanıyorlar ve mesleklerindeki uzmanlıklarıyla hem gittikleri yerlere yeni açılım getiriyorlar, hem oralardan yeni bir şeyler öğrenip bizlere aktarıyorlar ve işte göç olgusunun ne kadar evrensel bir sürece girdiğinin de hem tanığı oluyorlar, bizlere de aktaranı oluyorlar. Bu tanıtımın ardından Kazakistan'da benim de çok eski dostum ve ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu, 1970 Balıkesir doğumlu sevgili Kartal Kural'a merhaba diyorum. Kartal merhaba.
İyi günler. Merhaba. Alo.
Evet, seni duyuyoruz ama sen
sanki... İyi günler diliyorum.
Çok teşekkürler sevgili Kartal. Nasılsın?
İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Soğuk biraz tabii şu an. Dün 25'ti. Bugün biraz uzun da soğuk oldu. Onun dışında iyiyim, iyi sayıyorum.
Evet, şimdi seste böyle hafif bir boğukluk ben hissediyorum. Sen bizi umarım net duyuyorsundur sevgili Kartal.
Evet, ben net duyuyorum.
Tamam, dinleyicilerimiz de...
Ben net diyorum, benim sesimde...
Şimdi Ayhan daha net diyor. Çünkü dinleyicilerimize de seni eksiksiz aktaralım isterim görüşlerini. Sen program öncesinde sevgili Eda'ya da bir takım notlar ilettin. Bunlara da değinelim dedin. Evet. Aslında bunlar tam da bizim işte...
Çok teşekkürler.
40 küsur haftadır gündeme getirdiğimiz konulara benzer tespitlerdi. Sevgili Özkan da senin bu notlarını okuyunca çok farklı yorumlar yaptı. Biraz ona vereceğim sözü. Tam 12'den buldu diye. Tabii. Özkan'ın tabirleri enteresandır. Ben de araya girerim yine sevgili Kartal.
Kartal Bey, öncelikle merhaba. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz?
Alo Özkan Bey, merhabalar. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Şimdi bize gönderdiğiniz notları ben okudum. Gerçekten hani tam 12'den vuran tespitleriniz var. Ya da yine okuduğum zaman şunu düşündüm kendi kendime. Hiç aklıma gelmedi. Aslında ne kadar da çok rahat düşünülebilecek, çok etkileyici, çok yani tam 12'den isabetleriniz var. Onu söyleyeyim. Mesela bir tanesini sormak isterim hemen. İşkolik olmak ya da bir işi hobi olarak yapmak gibi bir şeyden bahsetmişsiniz. Bunu biraz açsanıza. Evet. Bence bu inanılmaz önemli bir şey. Yani insan bir iş yapar ama onu hobi haline nasıl getirir acaba?
Aslında bu şöyle bir şey. Oğuz Atay'ın da bahsettiği bir kitap vardır. Erik Bey'in Hayat Dönemi'nin. Yani aslında oradaki anlayışa benzer bir şey. Eğer yaptığınız işi bir onun gibi görürseniz ve onun içinde bir takım haceralar, yenilikler aramak isterseniz o işten keyif almaya başlıyorsunuz. Bu şey gibi bence. Sonuçta bir şey olacak değil de sırf o işi yapmaktan dolayı keyif almak. Yani ben sonunda para kazanacağım, işte başarılı olacağım, onu olacağım, işte bunu olacağım değil. Yani bir çocuğun oyun oynamaktan aldığı keyifle bunu ben hani aynı keyif olarak görüyorum. Yani sonunda bir şey olacağı için değil.
Anlıyorum. Bir tane daha var. O da
aslında
çok...
önemli bir benzetme yapıyorsun sevgili Kartal. Yani hani bir çocuk kendi oynarken değil mi? Yani bu oyunu kazandığımızda işte biz para kazanacağız, statümüz değişecek diye oynamıyoruz çocukluğumuzda. Çocuklarımız da oynamadı. Yeni kuşaklarda böyle. Önemli bir şey bu. Bu ayrımı vurgulaman benim için de önemli.
Yani biz de sizi o işi yapmaktan dolayı anlayacağız.
Peki bizim eğitim sistemimiz sence bunu motive ediyor mu yoksa daha ters köşeden mi bakıyor?
Bizim eğitim sistemimizden mi?
Evet.
Şu an bahsettik. Ya bu sırf bizdeki eğitim sistemi değil. Yani Avrupa, Amerika ve bence çoğu ülkedeki sistem bunu teşvik etmiyor. Yani bizzat bizi o işi yapmaktan alınan keyif üzerine kurulu bir eğitim sistemi kurulduğunu ben sanmıyorum. Ama bu, ya bunun yerine şey, işte test amaçlı, sonuç o mu, A mı, B mi, C mi, D mi? Onun üzerine bir kitap okuyorum. Öklid'in Elemanlar kitabı.
Hı hı.
Bu Türkçe'ye çevrildi. Bir matematikçi çevirdi. Şimdi hani ismi aklımda değil.
Hı hı.
Şimdi ben düşünüyorum. Bu kitabı okuyorum. Bunun Türkiye'de orta eğitimde ve lisede bu kitaptan bir bölümler okutulmuyor diye düşündüm örneğin. Ya bence bu çok hoş olurdu. Çünkü orada Öklid bu işin tam da temellerini anlatıyor. Yani matematiğin ve geometrinin tam da temellerini anlatıyor.
Çok önemli bir şey söylüyorsun, evet.
Şimdi o zaman bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Hani bir oyundan bahsettiniz, bunu bir çocuk özelinde temellendirdiniz ya. Ama yine tespitleriniz evet. Arasında başka bir şey var. O da benim çok dikkatimi çekti. Kendini tekrarlamak gibi bir kavramdan bahsediyorsunuz. Evet. Acaba bazı oyunlar evet. Tekrarlandığı zaman sıkıcı olabiliyor mu?
Aslında bence kendini tekrarlamak şunun gibi bir şey. Yani kendini tekrarladığınızda gelişemiyorsunuz ve yani açıkçası ben size çok kalpten bir şey söyleyeyim mi şimdi? Çok gönülden söylüyorum bunu. Yani bence bu tekrarlama hadisesi insanın ruhsal olarak hızlı yaşlanmasına yol açıyor bence. Bu niye böyle? Çünkü yani tekrarladığınızda zaman çok daha hızlı akmaya başlıyor. Ya bakın onun vakit kelimesi yani zaman. Vakit kelimesinin kökeni hakadan geliyor. Yani olaydan geliyor. Evet. Olayların tekrarlanmasından geliyor aslında. Siz bir şeyi sürekli tekrarladığınız zaman bir hafta rutin olarak hep aynı şeyleri yaptınız. Her gün demek ki aslında bir gün yaşadınız siz. Bir hafta değil. Yani ben bunu görüyorum.
Evet, sen bu gönderdiğin notta da bunu söylüyorsun. Hani kendimi tekrarlamaktan da kaçındığım için yurt dışına
yani
gittim diyorsun.
Sıkılmaktan çok yani bence daha çok şey yol açıyor. Yani ruhsal olarak hızlı yaşlanmaya yol açıyoruz. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamak. Çok. O yüzden de örneğin kendi mesleğimi yapanlarda benim şey çok hoşuma gidiyor. Örneğin böyle o yaptığı işte yeni bir şey arayan insanlar, yeni bir yol arayan insanlar benim de çok hoşuma gidiyor. Benim. Çok hoş bir şey bu.
Şimdi yine bu notlarda var sevgili Kartal. Senle de hani biz zaman zaman da konuşuyoruz. Bak Türkiye ile de kıyaslıyorsun ve önemli tespitler yapıyorsun. Örneğin Türkiye'de 100 kilometre sonra mutfak değişiyor. Büyük bir zenginlik Kazakistan'da 1500 kilometre ötede aynı yemekler var. Bunu biraz anlat bize.
Evet. Evet. Yani aslında bu şöyle bir şey. Şimdi Kazakistan'da ben yer alıyorum. İşte şöyle, Kazakistan çok büyük bir ülke. Yüz ölçümü Türkiye'nin yaklaşık 3,5 katı. Gidiyorum işte bir müşteri ziyaretine 1500 kilometre yol gidiyorum. Ondan sonra bakıyorum orada da aynı yemekler, aynı şey, yani aynı kültür bir şey var. Bir homojen bir durum var burada. Ama Türkiye'de de değil. Yani Türkiye'de hani İzmir'deki köfte farklı, Bursa'daki köfte farklı. İşte birazdan gidiyorsunuz oradaki yemekler farklı. Bu bence müthiş bir zenginlik bu. Yani müthiş bir kültürel zenginlik bu. Hatta şivelerin değişmesi, hani bazen kelimelerin değişmesi, şimdi hani aynı ülkedesiniz ama bu bence büyük bir zenginlik bu.
Yani hatta değil mi? Vurgunun bile değişmesi, birçok şeyi değiştirebiliyor, kelime tabii. Vurgusu değil mi?
Tabii. Yani aslında şey kötü, yani şimdi biz bazen globalleşmeden bahsediyoruz. Tabii bunun iyi tarafları var globalleşmenin, ama bir kötü şey, bir kötü tarafı da kültürün monotonlaştırıyor. Yani her yerde işte aynı yemek, her yerde aynı giyiş, her yerde aynı tabii. Yani dünya büyük bir havaalanı haline geliyor. Bu belki iyi bir şey. Ama kültürel monotonlaşma var. Yani bu kültürel monotonlaşmanın da yaratıcılığı azaltabileceği hakkında benim şüphelerim var.
Hatta azalttığını bile gözlüyoruz artık. Hani o şüphe kısmı bile geride tabii kaldı yani, değil mi? Tabii. Şüphe kısmı bile
ben
geride.
Şöyle, ben çok hani ben konuşmak istemiyordum ama yani böyle bir durum var.
Diyorsun hazır TRT dış yayınlarda Memleketim FM'de kontrollü konuşayım dedin ama gördüğün gibi biz her şeyi lisan-ı münasiple söylüyoruz sevgili Kartal. Yani şu güzel senin gibi evrensel bir aklın dünyanın birçok yerine gidip gelip Türkiye'nin, zaten biz bunları hani gençliğimizde de görmeye çalışan insanlardık ama bugün evet. Artık 40'lı 50'li yaşlara doğru bunu vurgulamandan çok mutlu oldum. Yani Anadolu'nun çok büyük bir zenginlik üzerine oturduğunu tekrar her yurt dışında çıkışımızda, her temasımızda aslında hepimiz görüyoruz ve gözlüyoruz,
evet,
değil mi?
Evet.
Zaten yine başka bir tespitinizde şey demişsiniz, dışarıda olduğunuz zaman Türkiye'yi çok daha net görüyorum gibi bir ifadeniz de var. Bu galiba bunun içinde yine aynı kavramdan bahsediyorsunuz sanırım.
Nasıl, günlük hayat nasıl Kazakistan'da sevgili Kartal?
Günlük hayat aslında şu an kış. şu an pencereden bakıyorum ben. Biraz da kar görüyorum. İşte bu gece -28 olacak. Günlük hayat derken işte bu soğuk tabii günlük hayatı çok etkiliyor. Çünkü gidip bir parkta dolaşamıyorsunuz. Halbuki burada çok güzel ve büyük hani parklar var. Göl kenarında. Orada bir saat bir gezdiğinde kendini daha iyi hissediyorsun. Ama hava soğuduğunda ya kapıda olacaksın ya evde ya ofiste. Yani bu içinden biri. Bu şeyi etkiliyor yani günlük hayatı biraz etkiliyor bu.
Tabii.
Onun dışında günlük hayat derken yani daha başka bir şey
katılıyor. Yani bir gıda ürünlerine ulaşmak, işte meyve sebze çeşitliliği, hani bütün bunlar nasıl oluyor?
Tabii onlar az. Burada meyve sebze az. Hatta burada çoğu insan, şey benim çevremdeki bazı arkadaşlara, ben evden ıspanak yaptım. Hayatlarında ilk kez ıspanak yediler benimle.
Ve mutlu da olmuşlardır tabii.
Mutlu oldular. Ya dediler ilginç tabii falan filan diyorlar ama gittiler ama ondan sonra pek devam etmek istemediler. Burada beslenme genelden et yoğunluktu. Özellikle kırmızı et. Ama tabii şeyden sebzelerden buraya çok geliyor. Yani Özbekistan'dan geliyor. Ve müthiş lezzetli. Var ya. Bir şeftali geliyor, böyle bir metreden kokusunu alıyorsun. Çünkü bunlar şeyi de oynanmamış işte. Genetiğiyle, memetiğiyle hani oynanmamış şeyler geliyor buraya.
Tabii daha o
Karpuzu kavunu yani buradaki bir insanın cebesinin 100 yıl önce geldiği şey yiyor ya. aynı meyveyi yiyor ya.
Yani endüstriyel gıdalar değil diyorsun değil mi?
Endüstriyel gıda da var ama bunlar da var. Yani benim anlattıklarım da var.
Anladım. Kartal ne kadar oldu? 10 yıl mı oldu Kazakistan'da şu anda?
12 yıl oldu ben buradayım.
12 yıl oldu.
12 yıl oldu buradayım.
Hı-hı. Daha artık...
Ama tabii... Hı-hı.
Devam mı yoksa hani... çünkü daha önce başka ülkelerde de görev yaptığını biliyorum. Artık orada biraz evet. Konuşlanacak mısın yoksa yeni bir sefer görünüyor mu sana?
Aslında yeni bir sefer planladığımı söyleyebilirim. Yani çünkü burada da açıkçası kendimi tekrarlamaya başladım ben. Hı hı. Tabii buradaki iş yine durur. Hani devam eder. Ben zaten şimdi biliyorsunuz hani her şeyi şey yoluyla, internet yoluyla
çözülebiliyor. Evet.
Yönetebiliyorsunuz. Yani açıkçası başka bir ülkede daha yaşamak isterim. Ya bir 10 yıl. Yani bundan sonraki 10 yıl başka bir ülkede olmak isterim. Bu Kanada olabilir. Yani Polonya çok ilginç geliyor bana. Yani ya Polonya çok ilginç geliyor. Acayip ilginç geliyor. Orası olabilir.
Polonya diyorsun değil mi? Doğru duyuyorum.
Polonya evet. Polonya.
Ne açıdan ilginç geliyor Kartal? Yani mesleğin açısından mı ilginç geliyor? İkinci Dünya Savaşı'ndaki pozisyon açısından mı? Tarihsel olarak mı? Lech Walesa'nın memleketi
orada,
olduğu için mi?
Orada arkadaşlarım da onlarla konuşuyorum. Avrupa Birliği'nde ama yani mentalite olarak Avrupa Birliği'nde değil gibiler. Yani böyle bir klas farklı yani yani özellikle iş hayatında saçların yerine oturamadığı bir ülke olarak anlatıyorlar bana.
Hmm.
Yani çünkü sürekli bir hareket var diyorlar. Oradan geliyor. Şuradan mal alıyoruz. Hani oraya sıkıyoruz. Yok İrlanda'dan ve Rusya'dan o geliyor. Bu geliyor. Bana bu heyecan verdi biraz. Yani ben de dediğim bir göreyim dedim hatta arkadaşlara. Onlar da çağırdılar onun yılbaşında. Belki gideceğim onları. Onu ziyaret etmeye gideceğim ben.
Ha, bir keşif yapacaksın yani.
Tabii yani o kadar ballandıra anlattılar ki. Ya dedim ben dayanamadım o zaman ben geleyim bu yılbaşında. Ben
hani
dedim,
körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz. Ben zaten gezmeye teşneyim. Onlar da beni tahrik ediyorlar diyorsun.
Evet.
Sevgili Kartal, tabii bizim vatandaşlarımızla da gittiğin yerlerde denk geliyorsun. Hani hem meslek noktasından yola çıkarak ya da işte emek gücüyle çalışan Türkleri görüyorsun. Ne dersin? Evet, İnsanımızın evet. Dünyadaki performansı hakkında gözlemin nedir?
Türklerin dünyadaki performansı mı?
Evet.
Yani bence çok iyi. Yani çok yüksek bir performans. Bir de cesaretleri var. Yani örneğin burada tanıdığım hani kafak arkadaşlarım var. Ne yapıyorlar? Siz her yerdesiniz. Şimdi bir tane çıkıyor.
Övünmek gibi olmasın ama biz öyleyiz diyiver sen de.
Ben de dedim tabii bir şey. Ondan sonra daha başka bir kazak arkadaşım şöyle dedi. Ya dedi, onlarda dedi biraz böyle bir heyecan duygusu var ve fetiş duygusu var dedi. O yüzden onlar buradan kalkıp hani oraya gittiler zaten dedi.
Yani genlerimiz de var bu. Bir yapabileceğimiz bir şey yok yani biraz, değil mi?
bu hani ontolojik diyorlar değil mi?
Tabii.
Çünkü fıtrat mı diyorlar? Hani ontolojik bir seçim aslında bu bizimkisi.
Doğru.
Tabii ki genlerimizde var.
Doğru diyorsun.
Hatta ben Türkiye'den ayrılırken bana orada çalıştığım şirketteki arkadaşlarım biri şey dedi. Ya dedi sana rahat baktı dedi ondan gidiyorsun dedi. Ben biliyorum dedi ama orada da batacaksın. Yani rahat dedi oradan da gideceksin dedi. Ama bilmiyorum dedim. Yani şimdi gidiyorum 10 yıl sonra düşünürüm dedim.
İyi demişsin.
Ya tabii bu genlerimizde var tabii ki. Var tabii ki böyle bir şey.
Tabii doğru diyorsun yani. Şimdi yine bize ilettiğin notlarda var. Hani Sovyetler Birliği döneminin etkileri hala ilginç diyorsun Kazakistan için.
Evet.
Nüfusun üçte birinin Rus olduğunu iletmişsin bize. Kitap okuma alışkanlığının çok yüksek olduğunu, ilginç tarafının entelektüelize olmak için klasikleri okumadıklarını, hayatı öğrendiklerini ve bunlarla tabii ilgili gözlemlerini de bizimle paylaş. Seni çok yormuş olmayalım. Şu tabii anda Kazakistan'da saat çok tam kaç? 3 saat var değil mi arada? Şu anda tam saat.
3 saat var aramızda. Evet, doğrudur.
Tamam. Bizden önde miydiniz, evet, geride miydiniz?
Burada şu an saat kaç işte? 5 küsur kişi bakıyorum. 17-29 burada.
Evet. Yavaş yavaş akşam yemeğine doğru sen hazırlık yapacaksındır. O yüzden seni çok tutmayacağız. Evet. Evet, ne diyorsun bu okuma oranı ile ilgili sevgili Kartal?
Evet, evet, evet. Bu şimdi tabii burada yoldaki 10 kişiyi çevirin, size 8 tanesi Pushkin'den bir şey diyen ezberden okur.
Hı.
Bir de benim bulunduğum şehir yani Karaganda daha hani özel bir durumda. Çünkü burası Stalin döneminde, Stalin'in muhaliflerinin kurduğu bir şehir burası.
Hmm.
Yani Polonya'dan almış, buraya göndermiş işte kim muhalifse ve buradaki çalışma kamplarını onları toplamış. Yani her zaman Avrupa'da, hani İtalya'da, orada burada şey var, hani entelektüeller var. Onlar gelmişler buraya. Hmm. Tabii onların şimdi sorunları, torunlarının çocukları burada. Bunun da etkisi var tabii burada. Hı hı. Özellikle bu Karaganda da çok yüksek. İşte bir de ne bileyim, Türkiye'de kim onun şey okur? Bir klasik romanı, Tolstoy'u, Dostoyevski'yi. İşte biraz hani entelektüelize olayım falan filan değil mi? Ama burada ne değil? Yani burada Anna Karenina örneğin televizyonda bir dizi olarak oynuyor. Hı hı. Ve her 5-6 yılda bir yeni bir Anna Karenina çekiyorlar burada dizi olarak.
Hı.
Çünkü ben söylüyorum şey diyor ya, diyor, biz komşuyla nasıl geçinilir, çocuğumuzu nasıl yetiştiririz, yani böyle hayata dair en temel bilgiler işte bunları öğreniyorlar, işte Tolstoy'dan, Pushkin'den, Dostoyevski'den bunları öğreniyorlar, yani en temel bilgileri oradan öğreniyorlar.
Ve bu bir devri daim makinesi gibi kuşaktan kuşağa yenilenerek tabii aktarılıyor değil mi? Yenilenerek.
Tabii. İşte bu yüzden hani Anna Karenina'yı işte bir dizi olarak çekmiş. 5 yıl sonra bir daha başlıyor çekmeye.
Evet. Bu da önemli bir şey. Yani bizim de çok büyük klasiklerimiz var. Hem tiyatroda hem evet, romanda.
Evet. Evet.
Bunları da dediğin gibi belirli periyotlarla yenilemek gerekiyor ama bu işte yıllardır televizyon kanallarının yaptığı gibi orijinalinden bu kadar ayrılarak yenilememek gerekiyor herhalde değil mi? O da ısrarla vurgulamamız gereken bir şey.
Tabii. Oradaki hani tarihsel bir öz var orada. Bir duygu var. Durmak lazım.
Onu zedelediğin zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Çok daha kötülük oluyor.
Tabii. Yani güncelleme adına onu işte günümüze uydurduğunda o zaman yani bu aslında bir şey değil tabii yani.
Kartal, son olarak sana şunu soracağım. Biraz belki ben de gripin etkisiyle bir zor duydum. Biraz boğuk geldi sesin. Kazakistan'da teknolojik altyapı ne durumda sevgili Kartal?
Teknolojik altyapı.
Özellikle bu iletişimde, bilişimde nasıl? Bizimle kıyaslayınca. Evet.
İletişim anlamında mı? Yani televizyon ve radyo anlamında mı?
Hem o hem cep telefonu, yani haberleşme kalitesi, niteliği, kişi başına düşen işte elektronik alet oranı, hani dünya klasmanına baktığımızda nasıl?
Yani Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'den internet çok pahalı. Ben Türkiye'ye geldiğimde hocet paralar ödüyorum internetten. Hmm. Yani bu zaman çok ucuz. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani 500 dakika ve 20 GB'da burada Türk parasıyla 30 lira civarında bir şey ödüyorum.
Hmm.
Yani 20 GB çok yüksek.
Tabii.
Yani burada şey çok uygun. Telefon ve internet fiyatları çok uygun. Yani bu yüzden de herkes çekimler kullanıyor.
Yani o tabii uygunluğu da yaygınlığı da getiriyor değil mi? Daha çok insana ulaşmayı da getiriyor. Ulaşılabilirliği
yaygınlığı
arttırıyor.
Yaygınlığı da getiriyor. Tabii yaygınlığı da getiriyor.
Kartalcığım çok çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkıların için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sana da hani Özkan Bey'e Eda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ve Türkiye'ye çok selamlar.
Sağ ol, var ol. Bizden de sana ve oradaki Türkçeyi, Türkiye'yi yaşatan herkese çok selamlar, sevgiler Kartalcığım. Görüşmek ben ümidiyle.
Size. İyi günler diliyorum.
Sağ ol, var ol. Hoşça kal.
İyi günler.
Evet sevgili Özkan, ne diyorsun?
O kadar güzel şeyler söyledi ki, dediğim gibi notlar da almıştık ama hiçbirine fırsat vermeden çok da güzel cümleler kurarak hepsini anlattı Kartal Bey. İşte hayatı öğrenmekten bahsetti. 100 kilometreden 1500 kilometreye gidildiği zaman coğrafya ne kadar geniş olursa olsun onun içerisindeki zenginliğin kendi ülkemizde ne kadar büyük olduğundan bahsetti, bir özetlemek gerekirse.
Dünyayla kıyaslayınca Kazakistan'a
elbette
kıyaslayınca.
Türkiye'nin bu... Oradan Türkiye'nin nasıl gözüktüğünden bahsetti internet kavramı içerisinde. Kendini tekrarlamaktan bahsetti, neden tekrarladığından bahsetti. Yaptığı işin bir hobi olarak yapmasından ve bunu bir çocuksu bir tavra kadar indirgenebileceğini. Ama tabii ki de tekrarın insanı yaşlandırabileceğinden, hatta yaşlandırdığından bahsetti ki. Bunlar bence
bayağı bir felsefi alt
gerçekten öyle çok enteresan.
Öpekle ilgili kitaptan bahsetti.
Gibi yani ne söylemedi ki? Bence şey var. Yani bütün bu cümleler öyle 5 dakikalık bir iş değil. Neredeyse bir 20 yıla 30 yıla varan bir entelektüel birikimin anladığım kadarıyla dışa vurumuydu.
Tabii.
Dolayısıyla bence son derece sempatik bir sesi vardı.
Evet, evet.
Ve konuşma üslubu
vardı.
Kendi de
öyledir tabii.
Şey var. Nacizane biz de tabii bir sürü bir şeyi takip etmeye çalışıyoruz ama çok güzel özetle, özellikle sana yolladığı notlar içerisinde ve çok çarpıcı ve herkesi ilgilendiren tespitler yapmış. Kartal Bey'i kutlarım şahsen.
Evet, değil mi? Yolu açık olsun. Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran herkes gibi sevgili
elbette.
Kartal'ın da yolu açık olsun. 1961'den başlayan bir süreci işte 47 haftadır konuşuyoruz. Kısmetse önümüzdeki yılda yine detaylandırarak konuşacağız. 61'den 2020'ye geliyoruz neredeyse. İşte 59 yıl, 60 yıl oluyor. 60 yılda da ciddi manada yol kat edildiğini de gösteriyor. Aslında son birkaç haftadır hep nispeten daha genç isimlere ulaşıyoruz. Onlar dünyanın her yerindeler. Kartal'ın da çok veciz biçimde gözlemlerini ifade ettiği gibi hakikaten bizim genlerimizde gittiğimiz yeri tırnak içinde bir fethetme refleksi var. Bu ille silahlı manada değil, gönül almak da bir fethetmek, işi iyi yapmak da fethetmek.
Şimdi biraz önce iki cümleleri kuran bir insanın hele bahsettiğin o genetik şifrelerle orada neler yapabileceği son derece açık ve net zaten. Daha önce programımıza katılan yani
Gizem vardı,
Gizem
Marta
gibi isim,
Çağrı Bey vardı
gibi.
Finlandiya'dan.
Şimdi zaten tam da bu şeyin, bu zekanın, bu pratikliğin sonuçlarını ve finallerini görüyoruz. Hepsi birbirinden değerli cümleler kurdular. Dolayısıyla hani bir 60 sene geçti. 60 sene çok ciddi bir süreç. Ve dünya bir yere aktı, bir yere doğru gitti. Ve biz de bunun içindeydik.
Ama şimdi tam böyle son iki dakikaya girerken fırsat bu fırsat diyeceğim. Seni de Eda'yı da sevgili dinleyicilerimize şikayet edeceğim.
Buyurun.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu ulaştığımız dünyanın her yanına ulaştığımız isimlerin 9/10'unu bendeniz Murat Ören buluyor. Özkan da Eda da farklı işlerle uğraşıyorlar. Sevgili Özkan, tabii biraz latife de yapıyorum, işte yazılar yazıyor. Ya ben diyorum artık yaşlı bir adamım, biraz benim üzerimden yükü alın ama...
O zaman Kartal Bey'i dinleyelim, aynı şeyleri tekrar etmeyelim, genç kalalım, senin söylediklerini yerine getirelim.
Sağ ol, var ol. Tabii bu işin bir latifesiydi elbette. Programın sonlarına doğru. Sevgili dinleyiciler, bugün de 11. Peron'a doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den ortak canlı yayından selamladık yine bu haftada sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı ve tam yanımda sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron programının lideri, prodüktör bendeniz Murat Örem. Hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Sesimiz dünyanın her neresine ulaşıyorsa oralara sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz 11. Peron ekibi olarak. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi umut ediyoruz elbette. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Bu akşam trenle gidecek kişiler...
akşam trenine gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.